Ayrım 3. Düğümleri üfleyen kadınlar. Ece Temel Kur'an. Sayfa 27. 3. bölüm. Gece. Orman gibi bir yerdeyiz. Ağaçlık. Bir kadının koşan ayaklarını görüyoruz. Olgun bir kadının. Yani benim ayaklarım. Kadın kaçıyor. Endişeli nefes sesini duyuyoruz. Başka ayak sesleri de var onunla birlikte. Ama tam çıkaramıyoruz ne olduğunu. Beraber koşuyorlar. Arada durup bakıyor kadın arkasına, bir uğultu geliyor. Bir kalabalık onu takip ediyor. Kadın koşmaya devam ediyor. Koşuyor, koşuyor derken ayaklarını görüyoruz yine. Duruyor aniden. Nefes sesleri, çaresiz. Kamera biraz açılınca duvar. Kamera yavaş yavaş yukarı çıkıyor. Duvar kadını çevrelemiş, kaçamıyor. Kadının yavaş yavaş geri, onu kovalayanlara doğru döndüğünü görüyoruz. Kamera tam tepede, kadının arkasından görüyoruz. Kalabalık yaklaşıyor, yaklaşıyor ve duruyor. Kamera yukarı çıkarken sesleri duyuyoruz. Çakır, çakır, çakır. Kadını çevreleyen kalabalık silahlarının emniyetlerini açıyor. Kadına nişan alıp duruyorlar. Bu sırada kamera yavaş yavaş daha yukarı çıkıyor. Kadını yine arkadan görüyoruz ve yanındakileri. Bir yavru ayı ve bir pelikan. Kadının yüzünü görüyoruz. Terli, nefes nefese, allak bullak. Ellerini ağır ağır yukarı kaldırıyor ve şöyle diyor ses. Eminim sizin hikayeniz benimkinden daha ilginçtir. Fakat bu kez anlatma sırası bende. Kısa bir es verdi. Gözlerini en az 50 yaş genç birisi gibi açtı ve sordu. Nasıl? Heyecanlı mı? Meryem, Amira ve ben masanın etrafında sıralanmış, ağzımız bir karış açık, bıraksan daha saatlerce aynı şoklanmış yüzlerle kalabilecek halde kaldık öyle. Epey. O içinden fincancık hatırları geçen bir kahkaha attı. Upuzun bir kahkaha, konvoy halinde. Bizim ağzımız açık kaldıkça o güldü, o güldükçe biz kaldık. İşte biz, Amira, Meryem ve ben, muhteşem ve benzersiz Madame Lila ile böyle tanıştık. Öyle şaşkına dönmüştük ki, bir önceki gece tek başına şarap içip, Ümmü Gülsüm dinleyen o elin sahibinin, yani saygıdeğer Madame Lila'nın bizi ancak bu kadar şaşırtabileceğine dair bir yanılgı içindeydik. Üçümüz de otel odalarımıza gönderilmiş yasemin kokulu davetiyelerin enteresan olduğunu farkındaydık. Ama bu denli azametli bir tek kişilik harikalar diyarı ile karşılaşacağımızı hesap edemezdik. Zaten hiçbirimiz bir şey hesap edecek vaziyette de değildik. Çünkü akşamüstü olaylar şöyle gelişmişti. Ben hiçbir yere gidemem dedi Amira. Elinde yasemin kokulu davetiye olduğu halde. Dün gece tanıştığımız terasta akşamüstü karşılaşıp oturmuştuk. Gözleri ağlamaktan değil, havadaki nemden şişmişmiş. Yoldan gelince olur mu şöyle? Fingirdekliği sönmüştü. Üstüne varmadım, anlatır nasılsa. Dedim ki, bu nasıl davetiyedir ki zaten? Anlamadım ben. Tatlı hanımlar, bu gece rezidansımı şereflendirirlerse beni bahtiyar ederler. Menü, yasemin özüyle marine edilmiş naneli hindi. Mandalin suyunda pişirilmiş bademli kuru irikli pilav, elmalı sumaklı zahter salatası, tatlı olarak sakızlı kuş üzümlü irmik helvası, yemekte ev yapımı gül şurubu içilecektir. Anladığım şu, mandalina suyunda pilav nasıl oluyor? Amira güldü. Aslında ben de bir tek onu merak ediyorum. Ağlamaklı hale gidip gülüverince araya sıkıştırdım. Yoksa sen eve mi gittin? Yüzünü kucağına koydu, kucağında açık duran avucuna biraz da. Anlaşıldı ki ne olduysa söylenivermeyecek kadar mühim. Bira isteyelim mi? Dedim. Yüzünü kapadı elleriyle, saçlarını salladı. Evet. Biralar gelinceye kadar güneş indi biraz daha. Neona çaldı hava. Terasın beyazı bütün gün güneşte kıstığı gözlerini açtı. Otelin hemen her şeyi olan genç komik Kamal, şen şakrak biraları sallayarak ve fazla sırıtarak geldiğinde derhal kavradı durumun melankolisini. Hızlıca çekildi sahneden. Ben biraları doldururken belli ki Amira da içinden yapmakta olduğu konuşmanın ortasına gelmişti. Zans edemeyeceksem devrimi ne yapayım ben? Aa, Emma Goldman. Ha? Emma Goldman'ın lafı o. Amerikalı anarşist bir kadın. 1920'lerde. Bilmiyorum ben o kadını. Ben sana söylüyorum. Ben söylüyorum yani. Sustum. Siniri geçsin diye iki tarafa çevirip serinletti kafasını. Saygı yani. Anlıyor musun? Saygı duymuyorlar bana. Ben sanıyordum ki devrim olunca değişir diye mi düşündün? Ne devrimi ya? Babam ölünce yani biter sanıyordum bu aile işkencesi. Müthiş sinirli. Bana da anlamıyorum ya. Kesin emin. Ya bundan tepesi atık. Ağlamaya başladı. Biraz ağladı. Sonra geçti. Devam etti. Dün gece söyleyemedim. Dansözüm ben. Yok artık. Vallahi mı? Hadi be. Süpermiş. Ya çok süpermiş. Gazeteciyim aynı zamanda. Yani bir tür internet aktivisti gibi. Sen ciddi misin ya? Benim şaşkınlığımla falan uğraşacak hali yok da zorlayıp kendine açıklama yapıyor. Bu bizim diktatör Binali iktidardan düşmeden evvel sansür falan varken memlekette yurt dışındaki Tunuslular epey çalıştı. Ben de yaptım bir şeyler. Bu Anonymous grubu var ya, onlarla beraber devlet sitelerini falan çökerttik. Sonra bir dakika bir dakika ne yaptınız? Kardeşim öylesine bir şey gibi anlatmasana ne yaptınız? Çok fena baktı. Ağzımı ellerimle kapatarak susturdum kendimi de neyse devam etti. Bunları anlatmak istemiyorum artık. Devrimden sonra herkes devrimci oldu çünkü. Meğer millet ne kahramanmış da haberimiz yokmuş. Bir avuç insandık biz. Şimdi bakıyorum da meydanları dolduruyor devrimciler. Ben de bekledim ki sabrettim ki babama söyleyemeden öldü. O içime oturuyor. Yazmadım. Yüzüne söyleyeyim dedim. Yüzüne yüzüne yani. Yani senin o orospu kızın diyeyim. Senin o dansöz, aşifte kızın bu devrimi yaptı hayvan. Öldü pislik herif. Binali'yi yendin ama baba topu taca attı yani. Tespitimin derinliği hiç ilgisini çekmedi. Annem de dün ağladı biraz daha. Vazgeçti sonra devam etti. İnsanı kandırıyorlar biliyor musun? Çok fena kandırıyorlar. Sen yıllarca sanıyorsun ki kötü olan baban, annen, zavallı bir kurban. Aslında aralarında gizli bir sözleşme var. Kıvıramıyorsun yani anneni korumak için. Onun için de acı çekiyorsun. Hatta onun annesi oluyorsun yani acayip bir şekilde. Sonra işte baba ortadan kalkınca bizim iyi polis annenin yıllarca gizlediği ortaya çıkıyor. Bak şimdi bana diyor ki yakışmıyor ailemize senin durumun. Sanırsın Trablusya ailesiyiz. Trablusya ailesi ne ki? Sonsuz aşağılayarak baktı. Sen ne biçim gazetecisin arkadaş? Bin Ali'nin karısının ailesi. Ülkenin yarısından çoğu onların da devrimden önce. Mafya ailesi gibi bir şey. Sen buraya bunları okumadan mı geldin? Vallahi biraz öyle oldu. Apar topar geldim ben buraya. Yani aslında ben işten atıldım ya. Ha? Dedi. Yan baktı. Son derece normalmiş gibi. Neyse müthiş iyi hissettim kendimi. İşten atılmamın sonsuz derecede önemsizleşmesi hafifletti içimi. Amire devam etti. Demez mi seni evlendirelim de daha fazla rezil olmayalım. İşte o zaman mektubu aldığım gibi çıktım evden. Ne mektubu? Zaten esas hikaye o. Ağlamamın sebebi yani. Bunlar esas hikaye değil diyorsun yani. Değil. Esas Muhammed'in mektupları yüzünden. Terasın merdivenlerinde bir ayak sesi duyduk. Alacakaranlıkta genç bir adam göründü. Elleri cebinde bize doğru yaklaşırken seslendi. Bir bira da bana söylesenize. Aman ya Rabbi diye bağırmışım. Amira kısık bir sesle ne yaptın diyebildi sadece. Meryem saçlarını 3 numaraya vurdurmuş karşımızda gülerek dikiliyordu. Duvara yaklaşıp aşağı avluya doğru seslenirken güldü. Yukarı bir bira gönderir misiniz lütfen? Geldi oturdu. Erkek gibi kaykılarak. Çapkın bir gülümsemeyi ağzına takmış, bacağını sallıyordu sağa sola. Sıcaktan daha da sıcak olacak dediler. Kestim ben de. Kafasını ileri geri okşadı. Nasıl dedi, yakışıklı olmuş muyum? Çok dedim ben şaşkınlıkla gülümseme arası. Amira ağlamaya başladı. Hayda, sana ne oluyor diye elini tuttu Meryem. Amira ne bileyim diyerek burnunu çekti. Başkası mı sandın yoksa sevgilin falan diye güldü Meryem. Amira bir kere daha boşalttı çıkırı. Meryem bana baktı. Ne oldu buna der gibi göz kırparak. Ben de kaşımı kaldırıp sonra anlatırım işareti yaptım. Meryem erkek gibi kasıldıkça Amira ağlamaktan başka çaresi olmayan o yumuşacık kadınlardan biri oldu. Meryem'in eli Amira'nın elinde masanın üzerindeki davetiyelere bakıp bana döndü. Size de gelmiş. Ben gidelim derim. Enteresan gibi. Mandalinalı pilavı özellikle merak ediyorum. Amira sümüklü sümüklü güldü böylece. Ben de. Giyindik, süslendik ve otelin hemen yanında önünde yaseminler olan mavi kapıyı çaldık. Beklerken Meryem'e niye kestin saçları diye fısıldadı. Dedim ya dedi sıcaktan. Enteresan dedim. Ya öyle enteresan dedi o da. Saçları gidince sahneye yanlış kostümle çıkarılmış figüran sıkıntısı geçmiş gibiydi. Tuhaf biçimde rahat ve neşeli. Kapı açıldı. Bir gözü kör, ihtiyarca bir adam, buyurun hanımefendiler dedi. Takım elbiseli, kranta, çok esmer, epey zayıf bir adam. Rugan iskarpinli, tam bir Afrikalı beyefendi. Konuşurken tesbih gibi çekti sesleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hanımlar. Ben Eyüp, Madame Lila'nın yardımcısıyım. Madame Lila sizi terasta bekliyor. Merdivenlerden çıkarken Ümmü Gülsüm'den "Beni düşünüyor" çalmaya başladı. Tırmanışı ağırdan alıp eve şöyle bir göz attım. Bir sürü ayna, hepsinin sırrı dökülmüş. O kadar ki insanın kendini bütünüyle görmesi asla mümkün değil. Yüzünün hatırladığı gibi kalmasını isteyen bir yaşlı kadın için anlaşılabilir bir seçim. Evin ortasında bir yasemin ağacı, dalları terasa doğru merdivenlerden dolanıyor. Hoş, kapıya doğru bakan kadife, koyu yeşil bir eski koltuk, uzun bacaklı, çirkin bir kedi, onun ortasında dev bir kafeste renkli kuşlar, renkli camdan onlarca fener bir kamçı. Ha? Evet, bir kamçı, konsolun üzerinde. Orijinal resimler, koltuğun yanındaki komodinin kapağı açık. Siyah beyaz fotoğraf yığını. Eyüp Bey bir tür korku tüneli karakteri. Tek gözüyle zıpkın gibi bakıyor bana. Yardım ister gibi de olabilir. Kaçıp kendimizi kurtarmamız da salık veriyor olabilir. Tek göz olunca anlamak güç. Eve tam bakacak zamanı bulamadan "Buyurun" dedi neşeli bir kadın sesi. "Buyurun, buyurun." Ve yaseminlere değe değe teras kapısına, merdivenlere bir misket gibi zıplayarak düşen sesin sahibine vardık. Kollarını iki yana açmış terasın ortasında duruyordu. Madame Lila ufak tefek ama olduğundan uzun görünen bir kadın. 60'ların sonunda gibi duran ve pekala 70'lerin sonunda olması gereken türden. Beyaz saçlarını sanki tek bir harekette yıllar önce topuz yapmış ve öyle kalmış. Güzelliği onu bıraksa da güzellik jestleri gövdesini terk etmeyen kadınlardan. Kamelyalı kadının devam filmi çekilse kesinlikle başrolü oynayabilecek bir hanımefendi. Lacivert minili antika altın kemeri, eflatun ve yeşil desenli ipek elbisesinin eteklerinden neredeyse yere kadar sarkıyor. Saniyelerin hakkını veren bir salon kadını sabrıyla duruyor. Hareketleri yavaş gibi görünüyor ama daha ziyade biz yaştakilerin boşlukları doldurmak için fazladan yaptığı hareketlerden kaçınıyor. Sapurla sadeleştirilmiş bir şiir gibi. Boynunda hiç görmediğim türden bir Fatima eli. Bilezikli, yüzüklerle dolu, ince, gümüş bir el. Zümrüt ve yakut işlemeli. Biz de işte birimiz kel, birimiz de şişmiş gözler, bende de biradan hafif çakır keyif, en yetim omuzlarımızla ve düpedüz teneke karşısında duruyoruz. Üzerimizde şimdiki zamana ait ne varsa bu siyah beyaz primadonna karşısında süklüm pükümleşiyor, püskül püskül dökülüyoruz. Hükmen mağlup durumumuzun boş vermişliği içindeyiz. Onun kadınına oranla biz üçümüz oğlan çocuklarıyız. Top oynamaktan yeni gelmişiz. "Buyurun hanımlar" dedi. "Lütfen rahat edin. Yemek birazdan hazır olacak. Bir kadeh gül şarabı." Meryem gerçek bir beyefendi, hanımefendi olarak cebinden bir maşmum çıkardı. Açılmamış yaseminlerden bir demet. "Aa" dedi Madame Lila, "pek zarifsiniz." Durdu, otuzlarından kalma bir cilve ile gülümsedi. "Peki biliyor musunuz maşmum demetlerine koydukları yaseminleri neden sabah erkenden daha kapalıyken toplarlar?" Sesindeki baroness işvesi her sözcükte bir kibrit yakıyor. Çünkü yaseminler rüyalarını unutmazlar böylece. Eve getirip gümüş tabağa koyarsanız yavaşça açılır, geceyi hatırlar ve size beyaz rüyalarını fısıldar. "Tüh, defterimi almadım. Unuturum ben bu cümleleri." "Aa, İngilizce konuştum ama. Ortak dil. İngilizce olacak diye düşündüm" dedi. Başrolü bütün alçak gönüllüyle kesin kez ele geçirirken. "Oturduk en bayramlık omurgalarımızla. Bu ikinci dik görüntümüze rağmen bizim sosyalleşme zahmetine değecek kadınlar olduğumuza inanıyor olmalı. Ya da hayatın matematiğini çözmüş biri. İnsanlara güvensizliğin sürekli kaygısına boş verip hayal kırıklığının anlık kederini tercih eden biri. Kamal söylemiştir herhalde. Beni burada Madame Lila diye çağırırlar. Siz de öyle diyebilirsiniz" deyip bize doğru masaya eğilince elbette hepimiz adlarımızı öğrenmek istediğini sandık ama dün gece siz öyle terastan kadeh kaldırınca tahmin edersiniz ki pek başımıza gelmiyor bu tür grand gestler Tunus'ta. Ben de sizlerle tanışmak istedim. Umarım davetiye göndermemi tuhaf bulmadınız. Düşündüm ki mandalinalı pilavı otelin meraklı garsonu Kemal'e anlatmakla yorulacağıma içimsiz bir kahkaha attık, bir pinçik sıkıntılı. "Sizde yasemin çokmuş, keşke başka bir şey getirseydik" dedi Meryem. Amirada sırf oyuna alınmak için küs çocuk numarası yapan sarkık dudağıyla "Doğru düz bir şey getiremedik, kusura bakmayın." "Eviniz çok güzel" dedim ben de laf olsun diye. Madame Lila söylediklerimiz arasından replik alabileceği cümleyi seçip devam etti şaraplarımızı kristal, antika kadehlere romatoid artrit kırılganlığıyla doldururken. "Yaseminler? Evet, kapının öndekini pek severim. Kendiliğinden oldu." Hamira ağzını açıp bir şey söyleyecekti ama Madame Lila diyiverdiğini, işte yemeklerimiz de geldi. Servisi ben yapacağım Eyüp Bey, siz dinlenebilirsiniz. Eyüp Bey düşmüş bir yaprağın ağaca baktığı gibi baktanım sen diye bir havaya karıştı. Madame Lila sabahtan kaptağına gidip bulup getirdiği anka kuşunun yanına Çin'in tepelerinden bir saati kendi elleriyle tek tek seçip bulduğu pirinç tanelerini önümüze koydu. Havası bu yani. Fakat hakikaten de burnu tarif ve tespit azmiyle meşgul edecek türden kokular hareket etmeye başladı gümüş kapaklı bakır kaplarda. Hafif yanmış bademin yakından, mandalinanın çok uzaklardan gelen kokuları kıvrılarak pirincin yumuşak kokusunun üzerinde dolaştı. Nane etraflarından kesin ve keskin bir viraj alarak kenarda durdu. Kuru eriğin rahiyası gelip genizimizde birikirken Yasemin beyaz kağıttan bir uçak gibi pır pır edip gitti. Çıplak burunla takip edilemeyecek gelişmişlikli bir koku cümbüşü. Tadı ise mandalina yemek gibi değil de gözün kapalı mandalina bahçesinde dolaşmak gibi dedim. Sesli olarak demişim. Madame Lila pek güldü kraliyet neşesiyle. Ne güzel söylediniz, yazar mısınız? Tam değil ama plan o dedim. Bulup buluşturduğum lükledanlık bu kadarcık oldu. Ya siz dedim. Amira heyecanla girişti söze. Aktris değil mi? Dudağını küçük bükerek, bilekleriyle kırıtarak, boynuyla kırılarak, bizi kıvrandırmak için envai çeşit kırıştırarak davetkar bir es ile dedi. İlk konuşmamız böyle olsun istemiyorum. Nasıl istiyor? Yani madem böyle ilginç bir şekilde tanıştık, biraz nasıl demeli, herkes gibi olmalıyım. Açıkçası biraz düşündüm bu tanışma sahnesi üzerine. Belli. Diyorum ki herkes bir film sahnesi anlatsın. Eğer hayatımız bir film olsaydı ve en çarpıcı sahneyle başlamasını isteseydik, acaba o sahne ne olurdu? Gözlerini gezdirdi içimizde ve kendi sahnesini anlatmaya başladı. Gece. Orman gibi bir yerdeyiz. Ağzımızı kapamayı beceremediğimizde birimizden birinin azıcık basiret göstermesi için birbirimize bakıyorduk. Gerçek mi bu? Dedim ben. Madame Lila yeni bir kahkaha tellendirdi. Tam değil ama plan o. Bir anka kuşu avcısı, bir Yasemin büyücüsü, hafif meşrep bir tanrıça, adına ne derseniz deyin, karşımızdakinin normal biri olmadığından kesin surette emin olduğumuz için hayret gevşekliğine bıraktık kendimizi. Meryem denizin dibinden bulup çıkardığı ince gibi bir sesle "Tahrir" dedi ve devam etti. Tahrir meydanı. Sarı ışıklar yanıyor, mübarekin düştüğü gün akşam oluyor. Kamera bir arabanın içini gösteriyor, bir erkek var yanımda, bir arkadaş. Arabadayız. İçmişiz, neşeliyiz. Ne olursa olsun Tahrir'de olmak istiyoruz. Bağımlı gibiyiz. Meydana varmak için acele ediyoruz. Orada olmadık mı kanımızın akışı tökezliyor. Tahrir'de olmadığımız her an uzaya düşecekmiş gibi korkuyoruz. Tahrir'de olunca yeryüzüne tutunuyoruz. Tahrir'e herkes bu yüzden geliyor artık. Aslında devrim bitmiş ama Tahrir'i terk edersek kabul etmiş olacağız. Benim sakladığım bir şey var. Kimse bilmiyor. Söylemeyeceğim. Sadece Tahrir'de olursam sırrımın ağırlığı geçiyor. Bunu anlıyoruz yüzümden. Yakın çekim. Meydana varıyoruz. Çok mutluyuz. Uçuyoruz. Şarkılar söylüyoruz. Kamera herkesin birbirine sarılmasını gösteriyor üst üste. Ben kimseye sarılmıyorum. Ağlayacak gibiyim. Mutluluktan ve kederden. Aynı anda. Görüntü kesiliyor. Tahrir'e açılan caddelerden birinin başındayız. Bir sokak köpeği var şimdi görüntüde. Anlamamış hiçbir şey. Çok şaşkın, çok korkmuş, sarı ışığın altında. Kimse onu içeri almamış gibi. Herkes çok mutlu ama kimse ona ne olduğunu söylemiyor. Yalnız. Koşmaya başlıyorum. Kamera tepede, kalabalığın içinden geçiyorum. Ciğerlerim büyüyor, içime hava doluyor. Daha hızlı koşuyorum, köpeğin yanına varıyorum, duruyorum. Bana bakıyor sanki mısır yıkılıyormuş gibi sakin. Çok kirli, çok cılız, o yüzden yer yer tüyleri dökülmüş. Kuyruğunu mütereddit sallıyor, ağlamaya başlıyorum. Kaldırıma oturuyorum. Köpek duruyor öyle. Köpeğe sarılıyorum. Sanki sırrımı söylersem beni sevmeye devam edebilecek tek varlık bu uyuz köpek. Köpek başını başıma dayıyor. O zaman işte bir adam geliyor. Çok ihtiyar, gri entarili, çok yoksul bir adam. Başındaki kirli sarığa bir zeytin dalı takmış. Boynuna adalet diye bir yazı asmış. Suyun üzerinde yürür gibi yürüyor. Bir elini başıma koyuyor, bir elini köpeğindekine. Bakıyorum, gözlerini kapıyor. Gitme zamanı geldi diyor. Senin sırrın burası için fazla. Ertesi gün Dublin'a bilet almamla film bitiyor. Gerçek mi bu diye soruyorum yine, refleks olarak. Meryem sahnesini anlatırken giyindi hareleri çıkarıyor, yine bıçkına dönüyor oturuşu, kilitleniyor. Gülümsüyor sadece. Amira pirinç tanelerini ileri geri iterken delirmiş gibi giriyor sahnesine. Dövüyorlar beni. Kamera yüzlerini göstermiyor dövenlerin. Ölmüyorum bir türlü. O kadar şaşırıyorum ki ölmediğimi, canım bile yanmıyor. Karnıma vuruyorlar bilhassa. Hamile sanıyorlar beni galiba. Dans ediyorum ya, dansözlük yapıyorum ya. Flashback, dans görüntüleri, sahneden alınışım, odaya tıkılışım. Hamile falan değilim halbuki. Yüzlerini görüyoruz. Babam, İki amcamla birlikte. Kamera anneme dönüyor. Annem kilitli kapının ardından bağırıyor. Yapmayın diye. Sayıyorum niyeyse. 4 kere bağırıyor. Yani 5 bile değil. Bu geçiyor aklımdan tam o anda. Dudaklarım kıpırdıyor. Saydığımı görüyoruz darbeler arasında. Niye 5 kez değil mesela? Niye kırmaya çalışmıyor kapıyı? Bunu düşünüyorum. Canım acımıyor da buna içim yanıyor o anda. Ağlamıyorum. Bağırmıyorum da. Kamera elime yakın çekin. Pantolonumu çekiştiriyorum. G-string giymişim. O çıkacak ortaya diye takılmış kafama. Dövülürken insanın gövdesi büyüyor. Küçüleceğine büyüyor. O kadar çok vurulacak yerim olduğunu. Neyse, bırakıyorlar beni sonra. Kapı gıcırtısı sesi uzun uzun. Kapı da açık kalıyor. Biraz zaman geçiyor. Bilmiyorum ne kadar. Nefesim bir hayvan gibi. Kalkıyorum. Annemin yüzü yakın çekim. Kapıda çökmüş ağlıyor. Başına değiyorum, geçiyorum. Çıkıyorum. Film kopuyor. Bir gemideyim. İtalya'ya gidiyorum. Öldürecekler beni. Kaçıyorum. Film kopuyor. Fransa'dayım. Film kopuyor. İngiltere'deyim. Özlüyorum. Çok özlüyorum. Bir haber geliyor. Devrim oluyor diyor. Bundan daha iyi bir fırsat olamaz. Ülkeden kaçıyorum. Kaçaklarla birlikte Akdeniz'e açılıyorum. Sana burada, Tunus'ta döndüğünde bulman için mektuplar bırakıyorum. Sonra film kopuyor. Tunus'a geliyorum. Sorup soruşturuyorum, adam kayıp. Denize açılıp kaybolanlarla birlikte o da, o kadar. Bu gerçek diye fısıldıyorum Meryem'e doğru. Böylece Meryem anlamış oluyor. Amira'nın terasta akşamüstü neden ağladığını. Madame Lila derin bir ah çekiyor. Hanımlar diyor, bundan sonra bize hep sesleneceği gibi, sevgili hanımlar, insan o da eliyle, İyi gelmişse hayatta kendini bir kere bütünüyle görür. Ömrün gerisi ya o sahneye yeniden kavuşmak için geçer ya da ondan kaçmakla. Siz büyük sahnesini görmüş hanımlara benziyorsunuz. Neyden bahsettiğimi anlıyor olmalısınız. Bana dönüyor dudaklarını büze büze gülümseyerek benim sahnemi soracak belli. Çok çevik bir hamle yapıp bu girişimi soruyla püskürtüyorum. Mesleğim bu. Peki siz Madame Lila, sizinki hangisi? Kaçıyor musunuz yoksa kavuşmaya mı çalışıyorsunuz? Madame Lila bana cevap vermektense Amira'nın eğik başını bakışıyla kaldırıyor. Neyse ona nişan alıyor. Sevgili Amira, sanırım seninle iyi anlaşacak. Elbette sizlerle de. Sorumu cevaplamamasına rağmen beni tam olarak gözden çıkarmanın tehlikeli olabileceğini sezdi belki. Bu yüzden açıklama ihtiyacı hissetti. Ama dans mevzu bahis olduğuna göre Amira başka. Amira alttan alta bakmaya çalışıyor, masaya geri dönüyor böylece. Amira ne kadar genç. Hayat onu daha birçok kez daha çağırabilir oyuna. Bir santrifüjle dışına atıp önce sonra yeniden gel diyebilir ve o da yeniden tamam olur diye gülümseyiverir. Fakat Meryem öyle görünüyor ki Madame Lila'nın Amira ile bu kadar yakından ilgilenmesinden pek hoşlanmıyor. Kıskanç ama kıskançlığından utanan bir erkek gibi geriliyor. Oyundan düşüyor olduğunu hissediyor gibi. Amira, Madame Lila'ya parlayan gözlerle baktıkça Meryem de Amira'ya bakıyor. Amira durumun henüz farkında değil ama benim oturduğum yerden her şey görünüyor. Madame Lila ise kendi havasında devam ediyor. Madem ki vaziyet budur, size anlatmam gereken bazı şeyler var diyor. 3 zarf veriyor elimize. Yeni bir menü. Menü. Eflatun dikeni böreği, fıstıklı lahana pastası, tatlı, kırmızı biberli çikolatada pişirilmiş armut. Eflatun dikeni? Hanımlar her şeyi bu gece konuşacak değiliz elbette. Umarım eflatun dikenini beğeneceksiniz. Sadece olağan dışı ve zarif bir roman karakteri sandığımız Madame Lila bizi böylece çekiyor başımıza pek de iyi şeyler gelmeyeceği besbelli olan oyunun içine. Hiç uzatmıyor yemeği. Neredeyse apar topar çıkartıyor bizi evden. Geceyi zarif bir şekilde kursağımızda bırakmayı beceriyor. Eyüp Bey geçiriyor bizi kapıdan. Bakışlarını hiç beğenmiyorum çünkü ne kastettiğini bir türlü anlayamıyorum. Madam Lina'nın gemisine kendi rızasıyla binmiş fakat yürekleri tek başına çekmekten yılmış bir porsa gibi. Eyüp Bey, Lestrade Operası'nın kulisi, deposu, perdesi ve sahnenin altındaki labirentli dev boşluk. Yankı, toz, boş makara. Kendini bu kadar yok edebilenlerden şüphelenmeli. Kapıyı kaparken yarından sonra görüşmek üzere diyor. Her şeyi bilen ama hiçbir şeye dahil edilmeyen adamların zamanla eğirdikleri sabırlı zarafeti ve sonunda kesinlikle katil çıkacak uşakların özgüveni var Eyüp Bey'de. Amira otele girerken duruyor, çok mühim bir şey söyleyecek gibi. Yasemin, Madame Lina'nın dediği gibi olmaz, kendiliğinden olmaz diyor. Duraklıyoruz. Sanki gece boyunca cereyan etmiş tek acayip şey buymuş. Bir sinema şahesindeki kritik devamlılık hatasını bulmuş gibi ciddi. Yasemin'in bir dalını koparmadan alıp toprağa batırırsın, ucunu da öte taraftan dışarı çıkarırsın. Dirseğini büküp eğimin nasıl olacağını gösteriyor. Sonra o dal aşağıdan kök salmaya başlayınca kesersin ana gövdeden. Yasemin kendinden olmaz yani. Anne ile kızı gibi. Son cümlesini tekrar kendine fısıldıyor. Anne ile kızı gibi. Amira yeniden memelerine kavuşuncaya kadar biraz zaman geçeceği böylece kesinleşiyor. Yarından sonraki gece ne giyeceğimizin kesin bilgisi ve başımıza gelecekleri kestiremeyecek oluşumuzun kesif çaresizliğiyle odalarımıza çekiliyoruz. Sırt üstü düşmüş üç tespih böceği gibiyiz. Bizi ayaklarımızın üzerine dikecek darbeyi çok yakında yiyeceğimizi henüz bilmiyoruz. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 41.